Ayrım 18.
Sonra banyo yapmanın tadını son kertesine vardıran bir de sır öğrendi komşu kadında. Çok yalın bir şey. Suyun içerisinde birkaç damla alkol damlatacaktı o kadar. Sakson daha önce bundan söz edildiğini hiç duymamıştı. Bu tuhaf kadından öğreneceği çok şey vardı daha. Bir gün evin arka tarafında çamaşır sererken tanışmışlardı. Kendi kişisel çamaşırlarıydı. En güzellerinden ve bir çift de kaş korse. Kadın sundurmanın korkuluğuna yaslanmış duruyordu. Genç kadınla göz göze gelince başıyla selamlamıştı. Sakson'un tahminine göre bu selam hem kendisine hem de ipe serilmiş iç çamaşırlara verilmişti. "Yeni evlisiniz değil mi?" diye sordu kadın. "Ben Bayan Higgins'im ama küçük adımı Y tutarım, Mercedes. Ben de Bayan Roberts'im, adım Sakson." Yeni soyadını söylemekten tat duydu. Kadın, "Bir Yankee için tuhaf bir ad," dedi. "Oo, hayır, ben Yankee değilim ki, Kaliforniyalıyım." Mercedes Higgins güldü. "Peki, peki. Amerika'da bulunduğumu unutuyordum. Başka ülkelerde bütün Amerikalılara Yankee derler. Doğru değil mi? Yeni evlendiniz." Sakson derin bir hoşnutlukla iç geçirip başıyla onayladı. Mercedes de iç çekti. Mutlu, güzel ve tatlı kadın. Sizi sizden tiksinecek kadar kıskanabilirim. Bütün erkekleri avucunuza alabilecek güzel elleriniz var da ne denli şanslı olduğunuzun farkında değilsiniz. Öyle olur zaten. İnsan iş işten geçtikten sonra kafasına dank eder. Kadının bu sözleri Sakson'u sıkmış ve coşkulandırmıştı. Ama hemen cevap verdi. Yok canım, şanslı olduğumu elbette biliyorum. Dünyanın en güzel erkeğine sahibim. Mercedes yine içini çekip konuyu değiştirdi. Başıyla iç çamaşırlarını gösterdi. Güzel şeyleri seviyorsunuz, görüyorum. Bir genç kadında sağduyu belirtisi bu. Güzel çamaşırlar erkekler için bir yemdir. Bizim savaş donatımımızın yarısını oluşturur. Erkekleri çeler ve... Sözünü yarıda kesti, kaba bir sesle sordu. Ya siz kocanızı elde tutmak, sonuna kadar kimseye kaptırmamak istemez miydiniz? Elinizden gelirse tabii. Niyetim var, beni her zaman sevmesi için ne gerekirse yapacağım. Sakson duygulanmıştı. Bir yabancı kadınla bu gibi konularda içli dışlı konuşmasına kendisi de şaşırıyordu. Mercedes sözünü sürdürdü. Erkeklerin sevgisi tuhaf bir şey ve bütün kadınlar aynı yanlışı yaparlar. Erkekleri çok iyi tanıdıklarını sanırlar, oysa hiç tanımazlar. Ve bu yüzden çoğunun kalbi kırılır, ondan ölür gider. Ah ah, çılgın kızlar. Demek siz de küçük yeni gelin, siz de kocanıza kendinizi sürekli sevdireceğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Bütün kadınlar aynı masalı tekrarlar. Çünkü erkekleri ve sevgilerinin tuhaflığını bildiklerini sanırlar. Oysa küçük Luciana yarışını kazanmak daha kolay. Ne yazık ki küçücük körpe gelinler bu gerçeği anladıkları zaman iş işten geçmiş olur. Bununla birlikte siz iyi başlamışsınız. Güzel iç çamaşırlarınızı saklayın, sevimli yüzünüzü koruyun. Erkeğinizi bunlarla ele geçirdiniz, bunlarla elde tutacaksınız. Ama bu yeterli değil. Bir gün sizinle uzun uzun sohbet ederiz. Çok az kadının merak ettiği, çok az kadının öğrenmeyi becerdiği şeyleri anlatırım size. Demek adınız Sakson. Bir kadın için güçlü ve güzel bir ad. Ama size pek uymuyor. Sizi gözledim ben. Siz Fransızsınız. Hem su kaldırmaz Fransız. İnce zevk sahibi olduğu için kendisini kutladığımı söyleyin Bay Roberts'a. Eli mutfak kapısının tokmağında bir an sessiz durdu. Bazı bana gelsenize, hiç pişman olmazsınız. Ben size çok şey öğretebilirim. Öğleden sonra gelin. Erkeğim şantiyelerde gece bekçiliği yapar. O yüzden sabahları uyur. Sakson eve girdi. Düşünceliydi. Komşusunu merak ediyordu. Bu kara kuru kadın sıradan bir yaratık değildi. Yüzü bozuk, fazla sıcaktan boynuz gibi sertleşmişti sanki. İri siyah gözlerinin saçtığı alev ve şimşekler için için yanan bir çeşit ateşin varlığına işaretti. Yaşlıydı. Sakson 50 ile 60 yaş arasında kararsız kaldı. Eskiden simsiyah olması gereken güzel saçları alabildiğine kırlaşmıştı. Sakson'un en çok ilgisini çeken tarafı konuşmasıydı. Güzel İngilizce konuşuyordu. Sakson bu kadar temiz İngilizceye alışmamıştı ama buna karşın bu kadın Amerikalı değildi. Sesinde hiçbir şive yoktu. Ancak sözlerinde belli belirsiz bir yabancılık seziyordu. Öyle hafif bir şey ki Sakson bunun ne olduğunu belirleyemiyordu. O akşam günün olayını anlatınca Billy, ya demek Bayan Higgins dedikleri bu. Higgins baba gece bekçiliği yapıyor, bir kolu yok. Garip bir karı koca. Millet çekiniyor bunlardan. Herkes değilse de bazıları. Yabancılarla birkaç İrlandalı yaşlı kadın ona büyücü diyorlar. Ne olursa olsun onunla ilişki kurmak istemiyorlar. Bunu Bert anlattı bana. Bazıları onu kızdırırlarsa ya da sözleri hoşuna gitmezse bir bakışta onların ayak parmaklarını büzeceğine, öldürebileceğine inanıyorlarmış. Tavlada çalışanlardan biri, tanırsın onu Henderson, 5. sokakta oturur. Bu kadının kaçık olduğunu öne sürüyor. Saxon yeni tanıştığı komşusunu savundu. Vallahi onu bilmem. Kontak olmasına kontak belki ama senin sık sık tekrarladığın bir şeyi söylüyor. Ben de Amerikalı tipi olmadığını, Fransız olduğumu söylüyor. Öyleyse onu saygıyla selamlarım diye cevap verdi Billy. Eğer bunu söylüyorsa demek ki kafası işliyor. Şerefsizin bu gibi işlerin erbabı demek. İngilizceyi de çok iyi konuşuyor Billy. Okul öğretmeni gibi. Annem de böyle konuşurdu sanıyorum. İyi öğrenim görmüş. Budala bir kadın olsaydı senin değerini bilemezdi sanırım. Saxon güldü. Benimle evlenmekle ince zevk sahibi olduğunu kanıtladığını, bu yüzden seni kutlamamı söyledi. Öyle mi? O halde benden selam söyle. Onun sözüne körü körüne inanıyorum. Çünkü iyi bir şeyi görür görmez anlıyor. Ama benimle evlendiğin için senin de zevk sahibi olduğunu söylemeli, kutlamalıydı. Birkaç gün sonra Mercedes Higgins Saxon'u bir baş hareketiyle selamlarken yine gözden kaçırmadı ipe serdiği zarif kadın çamaşırlarını. Hoş geldin yerine şöyle dedi. Küçük gelin çamaşır yıkamakta usta olduğunu pek sanmıyorum. Saxon hemen karşı çıktı. Ne diyorsunuz? Ama ben yıllarca bir çamaşırhanede çalıştım. Mercedes küçümseyen bir gülüşle, buharla temizleyen bir çamaşırhane tabii diye karşılık verdi. Bu usul bir endüstri işi şekerim. Saçma bir yöntem. Ancak bayağı şeyler buharla temizlemeye yollanır. Böylece bayağı şeyler almanın cezasını çekerler. Ama ince, nazik parçalar olmaz şekerim öyle şey. Onları yıkamak bir sanattır. Dikkat isteyen, bilgi isteyen, o biçim çamaşırlar kadar ince görüş isteyen bir sanat. Ben size bir yöntem anlatayım. Sabununuzu kendiniz yapın. Kumaşı sertleştirmeden aklandıran, yumuşaklık, canlılık veren bir sabun. Ya, çamaşırları iyi yıkamak başlı başına ince bir sanattır. Bir sanatçı nasıl çizerse bir tabloyu ya da nasıl şiir yazarsa öyle yıkamak gerek çamaşırı. Sevgiyle tapınır gibi bir güzelliği kutlarcasına. Ben size daha iyi yöntemler, sizin yankilerin bilmediği yollar ve yeni modeller öğretirim. Bir baş işaretiyle Saxon'un ipe serili gömleklerini gösterdi. Görüyorum ki küçük danteller dikiyorsunuz. Belçika dantelleri, Malta dantelleri, Madines dantelleri, pek şeker şeyler. Size pek kolay başka danteller yapmasını öğreteyim de sizi sonuna dek sevmesini istediğiniz kocanızın hoşuna gitmek için el cihazınızla örün. Mercedes'e ilk gittiğinde Saxon özel sabunun yöntemini öğrendi kadından. İnce çamaşırları aklamanın yolları hakkında bir sürü öneri dinledi. Bu solmuş yaşlı kadının garipliği onu büyülemişti. O zamana dek böyle bir tipe rastlamış değildi. Ufkun ötesindeki karalardan ve denizlerden gelen bir yeldi sanki onun çevreye yaydığı hava. Saxon kadının ağzını şöyle bir yokladı. Siz İspanyolsunuz. Hem evet hem hayır. Daha doğrusu ne evet ne hayır. Babam İrlandalı. Annem Perulu İspanyoldu. Ten ve yüz bakımından ben anneme benzerim ama başka bakımlardan babama çekmişimdir. O mavi gözlü bir keltti. Bir masal kahramanı gibi konuşurdu. Usanmak bilmez ayakları onu uzak yollara sürüklerdi. Bana verdiği bu ayaklar beni de onun kadar uzaklara götürmüştür. Saxon okulda öğrendiği coğrafyayı aklına getirdi. Kıyıları paralel çizgilerle gösterilmiş bir yer belirdi gözleri önünde. Oho diye haykırdı. Öyleyse siz bir Güney Amerikalısınız. Mercedes omuzlarını silkti. Nasıl bir yerde dünyaya gelecektim? Anneme ait büyük bir çiftlikte doğdum. Tüm Oakland kenti çiftliğin en küçük otlağına sığardı. Mercedes neşeyle iç geçirdi. Bir süre anılarına dalıp gitti. Saxon eski Kaliforniyalı İspanyollar gibi yaşamış olan bu kadın hakkında daha çok şey öğrenmek istiyordu. İyi bir eğitim görmüşsünüz dedi. İngilizceyi çok iyi konuşuyorsunuz. İngilizceyi okulda değil, sonra öğrendim. Ama doğru, iyi öğretim gördüm. her bakımdan. Yalnız erkekler hakkında bir şeyler öğretmediler ki en önemlisi bu. Onu sonradan öğrendim. Annem bir hanımefendiydi. Davarlar kraliçesi dedikleri tipten. Okumuşluğuma karşın sonunda bir gece bekçisinin karısı olacağımı hiç aklımdan geçirmezdi. Bu saçma düşünceye kahkahalarla güldü. Bekçiler, gündelikçiler, yüzlercesi, binlercesi çalışırdı bizi. Peyonlar, dipnot, Güney Amerika'da tarım işçiliği yapan köylülere verilen at. Aşağı yukarı sizin köleleriniz gibi bir şey ve atlı sığırtmaçlar çiftliğin bir ucundan öbür ucuna gitmek için 200 mil aşmak zorundalardı. Büyük evin içinde ise öylesine çok uşak vardı ki onları ayrı ayrı tanımak veya saymak olanaksızdı. Mercedes bir Yunanlı kadın gibi kolay ve çok konuşuyor, konuştukça yeni anılar canlanıyordu kafasında. Ama tembel ve pistiler. Hizmetkarların en iyisi Çinlilerdi. Japonlar da iyidir. Bulursan iyisini ama Çinliler ayarında değil. Japon hizmetçiler sevimli ve şen olurlar. Ama en beklemediğiniz anda sizi yüzüstü bırakıp giderler. Hintliler dayanıklı değiller ama çok söz dinlerler. Sahiplerle mem sahiplere tanrı gözüyle bakarlar. Ben bir mem sahiptim. Yani bir hanım. Bir ara Rus aşçı kullandım. Her zaman çorbanın içine tükürürdü. Tükürmek şans getirirmiş. Çok tuhaf. Fakat ses çıkarmazdık. Töre böyleymiş. Çeşit çeşit tuhaf hizmetkarlarınız olduğuna göre kim bilir ne çok yer gezdiniz, dedi Sakson. Yaşlı kadın gülerek doğruladı. En tuhafları da güney denizlerinde rastladıklarımdı. Zenci köleler. Saçları örülü, burunlarına kemik geçirilmiş yamyamlar. Kendilerine söylenen bir şeye dikkat etmedikleri ya da bir şey çaldıkları zaman onları bir Hindistan cevizi ağacına bağlarlar ve gergedan köselesinden yapılı bir kırbaçla döverlerdi. Yamyamların ve kelle avcılarının yaşadıkları bir adadan geldikleri için ağızlarından bir inilti bile çıkmaz, dayanmayı bir ölüm kalım sorunu yaparlardı. Viba adında 12 yaşlarında küçük bir çocuk vardı. Bana hizmet ederdi. Bir gün dayak yedi, sırtı kanlar içinde kaldı. O denli acıdım ki ağlamaya başladım. Oysa yalnızca güldü. Dedi ki bana, biraz daha beklemek, ben almak şişko beyaz sahibin kafasını. Onu kırbaçlayan İngiliz'i Bruce Antiz'i amaçlıyordu. Ama küçük Bibi hiçbir zaman onun kafasını kesip alamadı. Çünkü kendisi kaçtı ve çalılıklarda yaşayan vahşiler onu parçalayıp son lokmasına kadar yediler. Sakson titredi ve ciddileşti. Mercedes gevezeliği sürdürüyordu. Ya işte böyle. Hareketli, neşeli, vahşi bir yaşantı. İnanır mısınız güzelim? O büyük tarım işletmesindeki İngilizler 3 yılda okyanuslar kadar şampanya ve skoç viski içtiler ve bu serüvende 30 bin lira batırdılar. Dolar değil, lira. Yani 150 bin dolar. Prensler gibi yaşarlardı. Görkemli, göz kamaştırıcı, çılgınca bir yaşantıydı. Güzel mücevherlerimin yarısını sattığımda öyle yola çıkabildim. Bruce Antesi'yi beynine bir kurşun sıktı sonunda. Roger, tayfaları zenci olan bir şilepte ikinci kaptan olarak ayda 8 lira ücretle iş buldu. Jack Galbraith'e gelince hepsinden daha olağanüstü bir yaşantı sürdürdü. Anası babası zengin ve soyluydular. İngiltere'ye döndü, babasının konağı çevresinde kediler için ciğer satmaya başladı. Sonunda ona para verdiler. Git bir tarım işletmesi kur dediler. Doğu Hindistan'da bir yerde, Sumatra'da galiba yahut belki de Yeni Gine'de. Sakson mutfağına dönünce Billy için yemek hazırlarken komşu kadını düşünüyordu hep. Hangi doymak bilmeyen istekler bu kösüle suratlı dişi papağanı Peru'daki büyük çiftlikten kaldırıp tüm dünyayı dolaştıktan sonra Auckland'ın batı mahallesine hem de Barry Higgins'in kolları arasına atmıştı acaba? İhtiyar biri 150 bin dolarlık bir dünyalıktan payına düşen parayı har vurup harman savuracak tipte bir adam değildi. Hele öyle bir zenginliği kendisi hiç elde edemezdi. Sonra Mercedes başka adamların adlarını saymıştı ama kocasının adı yoktu onlar arasında. Mercedes daha bir sürü şey de anlatmıştı. Birbiriyle ilintisi olmayan şeyler. Eski dünyanın, yeni dünyanın hiçbir büyük ülkesi ya da kenti yoktu ki gitmiş olmasın. Hatta 10 yıl önce Klondike'ye bile gitmişti. Binlerce dolarlık altın tozunu meyhanelerin döşemesine saçan kürüklü, mokasenli madencileri 5-10 sözcükle anlatıyordu. Sakson'un edindiği izlenimlere göre Bayan Higgins sürekli ellerinden su gibi para akan adamlarla ilişki kurmuştu. 3. Saxon hep Billy'nin sevgisini yitirmeme sorunuyla yormaktaydı kafasını. Karşılıklı duygularının tazeliğini yitirmemek, bu balayı döneminde uçtukları yükseklerden yeryüzüne dönmemek istiyordu. Bu sorun kendisini Bayan Higgins'e doğru itmekteydi. Bunun sırrını bilirdi o. Evet, mutlaka bilmesi gerekirdi. Yılın kadınlardan çok daha bilgili olduğunu söylememiş miydi? Haftalar geçti. Saxon çok zamanını onunla birlikte değerlendiriyordu. Ama Bayan Higgins bambaşka konulardan söz açıyordu. Kolay danteller yapmasını, temizleme yöntemlerini, alışveriş yapmanın inceliklerini öğretiyordu. Sonunda bir gün öğleden sonra Saxon komşusunu her zamankinden daha konuşkan buldu. Sanki sözcükler bir an önce ağzından çıkmak için tevz davranıyorlar da o telaş içerisinde itişip kakışıyorlarmış gibi.